30. ayrım, sayfa 301. Tunusi'nin sözleri ve önerileri Cemali'yi rahatlatmış gibiydi. "Verecek başka bir haberin yoksa gidebilirsin," dedi yardımcısına. Tunisi efendisini selamlayarak huzurdan ayrıldı. Bölüm 20. Nizar hareketi Hasan Sabbah'ın irşat ve telkinleriyle gün geçtikçe büyüyordu. En önemli desteği de hiç kuşkusuz ev sahibi Kaddumi'den alıyordu. Mısır'a gelişinin 18. ayı dolmak üzereydi. Bir cuma akşamı Kaddumi'nin evinde toplanarak hareketin planını yapıp zamanını bekleyeceklerdi. Kararlaştırdıkları saat gelince hareketin 22 önderi Kaddumi'nin evinde toplandılar. Konuklar şüphe uyandırmamak için eve teker teker gelmişlerdi. Kaddumi'nin ikinci kattaki konuk odası çok genişti. Herkes dizleri üzerine çökerek oturup naibin konuşmasını bekliyordu. Naip çevresine dikkatle bakıp herkesin hazır olduğunu görünce ağır ağır konuşmaya başladı. "Uzun zamandır hazırladığımız hareketin şeklini ve saatini belirlemek için burada bulunuyoruz. Toplantımızın şekil ve usulüne ilişkin bir sözü olan var mı?" diye sordu. Ön sıralardan biri "Mehdi'nin gelmesini beklemek daha doğru olmaz mı?" dedi. Naip tok bir sesle anlatmaya başladı. "Günah boydan aşmış, kötülükler dünyayı kaplamışsa, her şeye rağmen bizim de yapabileceğimiz bir şey kalmamışsa Mehdi'yi o zaman beklemek gerekir. Bizim üstesinden gelebileceğimiz işler için Mehdi gelmez. O geleceği günü ve saati bilir. Vakit tamam olunca gelmesini de kimse engelleyemez." "Biz bizim yapabileceğimiz işleri gelsin Mehdi yapsın istiyoruz. Bu hem kendimize hem de Mehdi'ye karşı saygısızlıktır." Tam bu sırada lafa karışan Kaddumi, "Başlattığımız hareket bizim yapabileceğimiz ve yapmamız gereken bir harekettir. Bunu Mehdi'ye havale etmek korkaklıktır. Böyle düşünen arkadaşlarımız nefislerini kontrol etsinler," dedi. Naip kaldığı yerden sözlerine devam etti. "Sevgili canlar, burada 22 grubun 22 temsilcisiyiz. Mehdi'yi beklemek isteyen arkadaşlarımız oturup beklesinler. Biz hareketi başlatacağız. Bizimle gelmeyerek Mehdi'yi bekleyecek olan kaç kişi var? Lütfen kendilerini belli etsinler," dedi. Hiç kimseden ses çıkmayınca herkes öneri sahibinin yüzüne baktı. O mahcup bir tavırla "Sizin gibi düşünüyorum, yalnız aşamadığım bir sorun var," dedi. "Neymiş aşamadığın sorun?" dedi Naip. "Diyelim ki hareketi başlattık ve başarısız olduk. Bu durumda ne yapmamız gerekecek?" diye sordu. Arkadaşının ufak bir kafa karışıklığı yaşadığını anlayan Naip anlatmaya başladı. "Eğer başarısız olursak oturup Mehdi'yi beklemeyeceğiz. Kaderimize küsüp oturmakta yok. Başarısızlığımızın sebeplerini düşünüp aynı hataları bir daha yapmamak üzere yeniden teşkilatlanacağız. Ya hepimiz ölürsek? O durumda yine biz kazanmış olacağız. Bağışlayın şeyhim ama bunu pek anlayamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Eğer hepimiz ölürsek, yalnız burada ölürsek sözüne dikkat edin. Yanlış yerde ve yanlış kullanılmış bir sözdür. Çünkü yüce kitabımız şehitlerin ölü olmadığını söylüyor. Böyle bir durum olursa, yani hepimiz şehit olursak, bu cennet bahçesinde buluşacağımızı gösterir. Beşeri sorunların kalmadığı cennete gitmekten niye çekiniyorsun?" Bu sözler üzerine adam rahatlamıştı. "Ağzına sağlık şeyhim, hiçbir sorunum kalmadı. Ruhum ve beynim aydınlandı," dedi. "Mehdi ve şehadetle ilgili başka bir sorusu olan var mı?" dedi Naip. Kimseden bir cevap gelmeyince sözlerine devam etti. "Hareket planını şöyle belirledim. Toplam gücümüz 10 bin kişidir. Hareketi salı günü akşam ilerleyen saatlerde başlatacağız. 22 kumandanın her biri Kahire surlarında ve kalenin önemli yerlerinde bekleyecekler. Halk gelip kendilerine katılınca 5 komutan emrindeki birliklerle sarayı, diğerleri ise surlardaki askerleri teslim alacaklar. Halife ve ailesine dokunmayın. Onlar evladı Resul'dür. Kanlarını akıtmak bize haramdır. Onların dışında eman dileyenleri teslim alın. Direnenleri ise öldürün," dedikten sonra "Bir itirazı olan var mı?" diye sordu Naip tok bir sesle. Orta sıralardan biri "Hareketin kesin saati belli değil mi?" dedi. "Saati hepimize hareketten önce bildirilecektir," dedi Naip. Başka da soru soran çıkmayınca Kaddumi hemen bir Kur'an-ı Kerim getirdi. 22 kişi ellerini Kur'an'a basarak "Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamak için ölünceye kadar savaşacağım. Kitabım üzerine yemin ederim," diyerek salı günü buluşmak üzere kavilleşip ayrıldılar. Hasan Sabbah ve arkadaşları çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürürken planlarından hiç kimsenin haberdar olmadıklarını düşünüyorlardı. İhtilalcilerin davalarına inançları tamdı. Salıdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Herkes bu iman ve ihlas içinde merakla salıyı bekliyordu. Bir şeyi beklemeye gör, bir gün bir yıl gibi gelir insana. Sonunda geç de olsa beklenen salı gelip çatmıştı. Vakit öğleyi hayli geçiyordu. Kahire sokaklarında herhangi bir olağanüstülük yoktu. Evli evinde, işli işinde, yolcu yolundaydı. Bu arada Bedrül Cemali de boş durmamış, karşı harekat için gerekli hazırlıkları tamamlamıştı. Odasında yardımcı Ahmet Tunusi ile durum değerlendirmesi yapıyordu. Bir ara Ahmet'e "Bunların kesin sayısı net olarak belli mi?" diye sordu. 10.000'i geçmez dedi Ahmet. Bayağı kalabalıklarmış dedi Cemal'in endişeyle. Ahmet'in kendine güveni tamdı. Endişelenecek bir şey yok efendim. Biz onlardan daha kalabalığız. Yine de silahlı 10.000 kişi beni düşündürüyor dedi Bedrül Cemali. Silahlı ama silah kullanmasını bilmeyen 10.000 kişi efendim. Çoğu amele, hamal, köylü ve esnaftır onların. Ellerine kılıç versen sopa gibi tutarlar. Biz ise 20.000 kişilik zırhlı ve eğitimli bir orduyuz. Haklısın. Yine de tedbirde kusur etmeyelim. Ayaklanacak kadar gözleri dönmüş insanlar bazen tehlikeli olabilirler. Merak buyurmayın efendim. Bu işi kimsenin burnu kanamadan atlatacağız. Cemali yardımcısına çok güveniyordu. Cesur, yetenekli ve teşkilatçı bir komutandı. Akka'dan gelip Mısır'ı ele geçirmesinde onun deha ve tedbirinin rolü çok büyüktü. Ayaklanmayı bastıracağını söylüyorsa doğru söylüyordu. En ufak bir şüphesi olsa onu da söylemekten çekinmezdi. Yardımcısına güven dolu gözlerle bakarak "Planın son şeklini kısaca tekrarlar mısın?" dedi Ahmet'e. Ahmet üstlerine saygılı bir komutandı. Baş üstüne diyerek hareketi tüm ayrıntılarıyla yeniden anlattı. Her biri 20 kişilik 100 tane infaz birliği hazırladım. Bunlar ihtilalin 22 önderini ve diğer elebaşlarını evlerinden alıp doğruca zindana götürecekler. Başsız kalan kuru kalabalığın harekete geçeceklerini sanmıyorum. Yine de harekete geçebilecekleri ihtimalini düşünerek zırhlı bölüklerimiz kentin önemli sokaklarında konuşlanıp herhangi bir harekete anında müdahale edecekler. Harekete geçecekleri saat belli mi diye sordu Cemali. Gece yarısına doğru dedi Ahmet. Yanlış zaman seçmişler. Gündüz olsaydı belki halktan kendilerine katılabilecekler olurdu. Haklısınız efendim. Bu da onların askerliği bilmediklerini gösteriyor. Bizim harekete geçeceğimiz saati belirledin mi? Evet efendim. Güneş batarken harekete geçip akşamın ilk saatlerinde işi bitireceğiz. Yalnız şu naibi zindana atmadan önce bana getirin, dedi Cemali. Bir planınız mı var efendim? Evet, ona özgürlüğüne karşılık Kahire Meydanı'nda halka yanıldığını söylemesini isteyeceğim. Kabul eder mi? Sen ne diyorsun? Eder mi diye sordu Cemali. İnancının ne çok güçlü olduğunu duydum dedi Ahmet. Ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz diyerek biraz durup düşündükten sonra söyleyecek başka bir haberin var mı? Dedi Ahmet'e. Şimdilik yok efendim. İyi o zaman. Şimdi gidip birlikleri kontrol et. Güneş batınca harekete geçeriz. Baş üstüne diyerek oradan ayrıldı Ahmet. O gün diğer günlerden farksızdı. Güneş ardında sarı bulutlar bırakarak batarken Cemali'nin infaz birlikleri de çoktan harekete geçmişti. 22 önderi ve hareketin diğer önemli üyelerini elleriyle koymuş gibi bulup tutuklayarak zindana götürürken kimse neler olduğunu anlayamamıştı. Bir infaz birliği Kaddumi'nin evine geldiğinde naip her şeyi anlamıştı ama yapılacak başka bir şey yoktu. Muhafızlar naibi kuzey surlarındaki büyük kuleye götürdüler. Cemali kendisini ayakta karşıladı. Ona yaklaşarak size hoş geldiniz demeyi çok isterdim naip dedi. Naip hiçbir şey olmamış gibi rahattı. Engel olan mı var diye cevap verdi Cemali'ye. Evet siz dedi Cemali kaşlarını çatarak. Ben mi? Evet siz. Gece yarısına doğru 10.000 kişiyle namaz mı kılacaktınız yoksa dua mı edecektiniz? Gece yarısını bildiğinize göre onu da biliyor olmalısın. Evet dediğiniz gibi biliyorum. Halife hazretlerine kıyam etmeyi size yakıştıramadım. Haşa dedi naip tok bir sesle. Kıyamımız halife hazretlerine değil size karşıdır. Bana mı? Evet size. Suçumuz halife hazretlerini korumak mı? Keşke öyle yapsaydınız. O zaman elimi kaldırıp size dua ederdim. Bulunduğun yerin hukuktaki adı yetki gaspıdır. Soyu ehli beyte dayanan halife hazretlerine yaptıklarında ancak Emevilere yakışan bir davranıştır. Bu sözler Cemali'yi kızdırmıştı. Neler saçmalıyorsun sen? Ben halifeyi sizin gibi din kisvesine bürünmüş zorbalardan koruyorum sadece. Doğru değil mi? Naip oldukça sakindi. Doğru olanı söylememi ister misin? Dedi Cemali'ye. Söylemeye dilin varır mı? Senin dinlemeye yüreğin dayanırsa benim söylemeye dilim varır. Kelime oyunlarına gerek yok. Ne söyleyeceksen söyle. Dinle öyleyse, diyerek anlatmaya başladı. Siz hukuken halifenin bir valisisiniz. Böyle olduğunuz halde ona danışmadan görev yerinizi terk ettiniz. Sonra başkenti gelerek veli nimetinizi baskı altına alıp onun dışarıyla konuşmasına yasak koydunuz. Yalnız bunu yapmakla kalmayıp tahtın varisini zorla azlettirerek kendi damadınızı veliaht yaptınız. Böyle bir duaya amin denmez. Tekrar ediyorum, bizim kıyamımız sizedir. Amacımız halifeyi sizin baskınızdan kurtarıp tahtın meşru varisine de hakkını iade edip çekilip işimize gitmektir. Bana bu yaptıklarımı yakıştıramadığınızı söylüyorsunuz. Ben ve benimle birlikte olanlar haksızlığa karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Peygamber Efendimizin haksızlık karşısında susanları dilsiz şeytan ilan ettiğinden değil mi haberin yok? Bedrül Cemali, Naip'le dini ve hukuki konuları tartışamayacağını anlamıştı. Sesini alçaltarak ona, ''Şimdi bunları bir yana bırakalım, sana bir teklif yapacağım. Kabul edersen özgürsün. Buradan çıkıp istediğin yere gidebilirsin. Yok, eğer reddedersen işkence ve ölümü seçmiş olacaksın.'' dedi. Tam bu sırada nöbetçilerden biri içeri girerek Cemali'nin kulağına bir şeyler söyledi. Önemli bir şey olmalı ki kumandan nöbetçi amirine dönüp Naib'i gösterip buna dikkat edin diyerek dışarı çıktı. Naip pencerenin yanında ayakta duruyordu. Karşısında yalın kılıç altı nöbetçi vardı. Bulunduğu yer Cemali'nin ikinci kattaki çalışma odasıydı. Hemen yanı başındaki pencereden girişteki nöbetçi odası net olarak görülüyordu. Cemali'nin yanında siyah uzun kaftan giymiş üç kişi vardı. Yüzleri beyaz peçe ile kaplı olduğundan tanınmıyorlardı. Bunlar herkesin korku ile sözünü ettikleri penguenler olmalıydı. Siyah giysi ve beyaz peçe kullandıklarından bu isimle anılıyorlardı. Penguenler kumandanın gözü, kulağı, eli ve ayağıydı. Haber alma ve bilgi toplamada bir numaraydılar. Ne konuştukları duyulmuyordu. Düşüncelerini okumaya çalıştı ise de muvaffak olamadı. Üzüntülü anlarda zihnini bir noktaya toplamada zorlanıyordu. Kumandan epeyce konuştuktan sonra onları gönderip dönerken Hasan Sabbah penguenlere dikkatle baktı. Birinin sol omzunda tilki vardı ve sağ ayağında sürekli yan basıyordu. Kaddumi'yi hemen hatırladı. Kendisini tutuklamaya geldiklerinde o evde yoktu. Alçak dedi kendi kendine. Bu sırada kumandan da içeri girmişti. Keyifli görünüyordu. Belli ki penguenler iyi haber getirmişlerdi. Doğruca Naib'e yaklaşarak ''Nerede kalmıştık?'' diye sordu. ''Bana bir teklif yapacaktınız.'' dedi Naib. Kumandan Cemali'nin yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Tavır ve hareketlerinde zafer kazanmış bir komutan edası vardı. Bir tarafta işkence, diğer tarafta ölüm. Tüm bunların karşısında ise özgür olmak, kararın ne?'' diye sordu. ''Özgürlüğün diyeti ne olacak?'' dedi Naip. ''Yarın Kahire sokaklarında yaptığın kıyamın haksız olduğunu, şeytana uyup bir hata yaptığını söyleyerek Halife Hazretlerinden özür dileyeceksin.'' ''Hepsi bu kadar mı?'' dedi Naip. Kumandan mağrur bir edayla ''Evet, hepsi bu kadar. Böylesi herkes için iyidir.'' dedi. Naip bir süre önüne bakıp düşündükten sonra kumandana bakarak ''Önce sizi ve penguenlerinizi kutlarım. Kendi çapınızda iyi iş çıkardınız. Yalnız merak ediyorum, Kaddumi'yi kaça satın aldınız?" dedi. "Kaddumi'yi satın almadık ki, o baştan beri bizim adamımızdı." "Peki, sen Kaddumi'nin bizden yana olduğunu nasıl anladın?" Naip bulunduğu yerden pencereyi gösterdi. "Siz konuşurken burada gördüm." deyince kumandan ona yaklaşarak solundaki pencereden dışarı baktı. Adamlarla konuştukları yer net olarak görünüyordu. Canı sıkılmıştı. Her tarafı kapalı bir pengueni nasıl tanıdın dedi. Penguen de olsalar tiklerini ve yürüyüşlerini saklayamazlar. Kumandanın yüzündeki gurur öfkeye dönüşmek üzereydi. Teklifime cevap vermedin dedi. Arkadaşlarım ne durumda diye sordu Naip. Kumandan sesini yükselterek Başta 22 önderin olmak üzere 120 elebaşı yakalanarak zindana atıldı. Diğerleri ise korkudan dışarı adım atamadılar. Şu an Kahire sokakları ve surlar kontrolümüz altındadır. Sen de şu kararını söyle artık dedi. Naip oldukça sakin ve soğukkanlı görünüyordu. Bizim kararımızda bir değişiklik yok kumandan. Biz hak için haklının yanında olmaya çalışıyoruz. Öyle davalar var ki bu dünyada başlar, bu dünyada biter. Öyleleri de vardır ki bu dünyada başlar ama bitmez. Divanı ilahiye kalır. Dünyevi davaların ilahi irade yasaları doğrultusunda dünyada sonlanması herkes için en iyi olanıdır. Bizi işkence ve ölümle korkutma, biz gerekirse işkenceyi çilemiz, ölümü de miracımız olarak görüp benimseyecek bir iman gücüne sahibiz. İnsanoğlu çok yaşasa 100 yıl yaşıyor. Bir gün gelip musalla taşına konulacaksın, buna inan. O zaman haksız yere tahta geçirdiğin halife damadın bile seni kurtaramayacaktır. Cemali iyice kızmıştı. Son sözün bu mu? Dedi öfkeyle. Evet dedi Naip. Cemali muhafızlara seslendi. Atın bunu zindana. Naip kumandanın huzurundan ayrıldıktan sonra 20 kişilik bir infaz birliği eşliğinde zindana gitmek üzere yola çıktı. Giderken kendilerine 10 kişilik bir mahkum grubu da katıldı. Naip bunların hepsini tanıyordu. İçlerinden biri son toplantıda Mehdi'yi bekleyelim diyen gençti. Yanına yaklaşarak güven verici bir sesle ''Gamlanma şeyhim, bunda da bir hayır var.'' dedi. Saf gencin söylediği içten laflar Naib'in hoşuna gitmişti. O gece belki ilk kez böylesi dostların bir nimet olabileceğini fark etti. Gidecekleri zindan güney surlarındaydı. Ağır ağır yürüyorlardı. Gece bir hayli ilerlemişti. Gökyüzü parçalı bulutluydu. Havada yakıcı bir esinti vardı. 2-3 katlı evlerin arasından ve dar sokaklardan geçerek gidiyorlardı. Hava zifiri karanlıktı. Muhafızlardan birinin elinde küçük bir gemici feneri vardı. Onun ölgün ışığında düşe kalka ilerlerken evlerin arasında dar bir yokuşa geldiler. Yol çok kötüydü, zorlukla yürüyorlardı. Naip bir ara başını kaldırıp yukarı baktı. Ay kocaman bir bulutun arkasında kaybolmuştu. Birden tuhaf bir şey oldu. Tık diye bir ses duydular sanki. Nasıl olmuşsa olmuş, fenerin camı kırılmış, ortalık karanlığa gömülmüştü. Hiç kimse önünü göremiyordu. Mahkumlar ve muhafızlar el yordamıyla yürüyorlardı. Evlerden birinin köşesinden geçerken meçhul bir el, Naib'in kolundan tutup onu yana çekti ve birlikte evin çıkıntısına saklandılar. Naib bir dostun kendisine yardım etmek istediğini anlamıştı. Ona sessizce ''Kimsin sen?'' diye sordu. ''Ses çıkarma, sonra konuşuruz.'' dedi meçhul şahıs. Bir süre böyle beklediler. Muhafızlar da mahkumlar da hiçbir şeyin farkında değildi. Güneye doğru ağır ağır ilerlerken bizimkiler de saklandıkları yerden çıkarak yan sokağa girip batıya doğru yürümeye başladılar. Naip çok geçmeden gizli kurtarıcısını tanıdı. Bu kendisine İsmail yolunu öğreten Emir-i Zarrab'tan başkası değildi. Muhafızlar fark etmeden oradan uzaklaşmaları gerekiyordu. ''Nereye gidiyoruz?'' diye merakla sordu. ''Nil kıyısına.'' dedi Zarrab. ''Orada saklanacak bir yerin mi var?'' ''Hayır.'' ''O zaman niye gidiyoruz?'' ''Bir sandalı binip buradan kaçacağız.'' ''Nereye?'' ''Dimyat'a.'' ''Dimyat'a mı?'' ''Evet.'' ''Orada ne yapacağız?'' ''Sen orada bir gemiye binip Suriye'ye doğru giderken ben de geldiğim yerden geri döneceğim.'' ''Dönmek iyi fikir değil, aranıyoruz.'' ''Ben değil, sen aranıyorsun.'' Zarrab çevreyi iyi biliyordu. Kestirme yolları izleyerek sonunda Nil'e vardılar. Kayığı daha önce ayarlamış, içine yetecek kadar su ve erzak koymuştu. Hemen atlayıp küreklere asıldılar. Karanlık olması işlerini kolaylaştırıyordu. Sabaha kadar kürek çekip güneş bir mızrak boyu yükselirken Dimyat'a vardılar. Zarrab kimsenin şüphesini çekmeden Naib'i Beyrut'a giden bir gemiye bindirerek onu yolcu ettikten sonra kendisi de aynı kayıkla geri döndü. Naib'in niyeti Beyrut'a varıp oradan İran'a gitmekti. Güneş iki mızrak boyu iken bindiği gemi hareket etmişti. Hava sabah saatlerinde açık ve deniz soldukça sakindi. Öğleye yakın hafif bir rüzgar başladı. Birkaç saat sonra rüzgar gittikçe şiddetlenirken gökyüzü de bulut toplamaya başlamıştı. İkindiye doğru bulutlar iyice koyulaşmış, rüzgarda şiddetlenmeye başlamıştı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 313.